Korus'tan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum sinema yazarı Esen Tan. Esen'le Tori Amos'tan From the Choir Girl Oteli konuşacağız. Esen hoş geldin. Nasılsın? Gelmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Umarım keyfin yerindedir.
Merhaba, ben de teşekkür ederim davet ettiğin için. Gayet iyiyim. Sen de umarım iyisindir.
Ben de iyiyim. Ufak bir göz iltihabı belasından kurtulmak üzereyim ama nazik sorun için de teşekkür ederim. İlk sezonda bir şey eleştirisi almıştım dinleyicilerimden. Hep erkek müzisyenlerin albümlerinin öne çıktığı ve onların seçildiğine dair. Ve bu eleştirinin de haklılığını sezon tamamladıktan sonra fark ettim. O yüzden daha ikinci sezonun ilk bölümlerinden birinde senden Tori Amos'un gelmesi de beni ayrıca bir mutlu etti, itiraf etmek gerekirse. Tori Amos'la tanışmanı, yani daha klasik yine Korus'un akış üzerinden soracağım. Hem Tori Amos'la hem From the Choir Girl Otel'le tanışma hikayenin bir başlangıcını bize anlatabilir misin? Ya da onunla internet üzerinden, online platformlardan mı yoksa CD, kaset, plak gibi fiziksel platformlarla mı tanıştın? İlk onları öğrenerek oradan başlayalım derim.
Ben Tori Amos'la Neil Gaiman üzerinden tanıştım. İlk başlarda hiç sevmediğim bir şarkıcıydı. Dream TV vardı eskiden, bilir misin? Bilmem senin jenerasyonun ona yetişiyor mu emin değilim
Ben
ama.
yetiştim ya, o kadar da küçük değilim. Yani
Okey, güzel. Dream TV bizim için çok vazgeçilmez bir müzik kanalıydı. Hatırlayanlar bilir. Tori Amos'un böyle Dream TV'de özel hafta sonları oluyordu ve ben katlanamıyordum. Hiçbir şekilde dinleyemiyordum. Kliplerini görmeye tahammül edemiyordum filan. Hiç sevmediğim biriydi. Neden hiçbir şekilde bilmiyorum. Sadece o şarkıları, müziği, işte şarkı sözleri duyabildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla bana hiç hitap etmiyordu. O zamanlarda da galiba lisenin başlarındaydım diye tahmin ediyorum. Sonrasında ama çok işte gotik edebiyatla çok ilgileniyordum. Ve işte Neil Gaiman okuyordum. İşte bayağı genç kızların sevgilisiydi o zamanlar. Sandman ve işte Amerikan Tanrıları falan gibi kitapları okurken bir gün öğrendim ki Tori Amos'la Neil Gaiman çok yakın arkadaşlarmış ve Tori Amos'un ilk albümü Little Earthquakes bayağı Neil Gaiman'la aralarındaki büyük bir dostluk la beraber hani Neil Gaiman çok dinliyormuş Tori Amos'u, çok seviyormuş falan filan gibi bir bilgi edindim ve hep böyle şey olur ya, çok hayran olduğun, çok sevdiğin insanların sevdiği şeylere dikkat edersin. Ekstra onları da tüketmek istersin, onları da dinlemek, okumak istersin. Biraz öyle bir yerden soru işareti oluşturdu benim kafamda. Yani ben neden bu kadını sevmiyorum? Yani Neil Gaiman bu kadar seviyorsa mutlaka bir şey vardır diye düşünüyordum ama hala dinlemedim, dinlemedim, dinlemedim. Ve en sonunda bir gün bir arkadaşımızın evinde otururken sanıyorum Black Doll şarkısı çalıyordu. From the Choir Girl Hotel'deki üçüncü şarkı olması lazım. Ve arka planda çaldığı için çok dikkat etmedim ama bir şekilde bende çok büyük bir mod yarattı. Yani Tori Amos olduğunu bile anlamamıştım ama böyle bir şekilde beni çok iyi hissettirdi şarkı. Sonrasında sordum, "Aa, bu kim söylüyor bu?" falan diye. Tori Amos deyince çok şaşırdım. Ve arkadaşımdan o albümü bana vermesini istedim. Bir kerelik dinlemek üzere. Çünkü gidip de alacak kadar kendime güvenmiyordum. Yani sevmeyeceğim hiçbir şekilde. En azından ödünç alayım, bir kere dinleyeyim, bir şans vereyim diye düşündüm. Sonra eve gittim. Albümü koydum. CD'den ilk başta tabii dinledim. Yani albüm bayağı böyle bir işte normal plastik bir kaba olan dümdüz bir CD'ydi. Spotify falan yoktu tabii ki o zamanlar. Sonra CD'yi koydum, başladı çalmaya ve Spark şarkısıyla başlıyor albüm. Ve o an her şey benim için değişti. O işte gitar sound'unu ilk duyduğum an, işte Spark gitar gibi de değil, başka bir enstrüman gibi, başka bir dünyadan başka bir ses gibi geldi bana o sırada. O anda, aha galiba seveceğim ben bu kadını dedim. Sonra sesi bir anda duyuldu. Ve şarkının sözleri bir anda çok etkileyici geldi derken kendisini sevmeye başladım.
harika bir başlangıç hikayesi. Peki bahsettiğim Black Dog da benim en azından bu albümdeki en etkilendiğim şarkılardan biridir. Spark'tan zaten hani ilk şarkı olması ve albümün ve belki de Toriyanos'un 90'ların ikinci yarısında öne çıkmasını sağlayan 3-5 temel şarkıdan biri. Ve onun dışında hani senin de bildiğin gibi kariyerinde belki de yazdığı en bireysel mi denir ya da en içe dönük şarkılardan biri. Hani yaşadığı bir düşük hikayesinden bahsediyor. Ve bunun üzerine de hani o gitar sound'u ve gitarı da böyle tamamen normalde o armoni peşinde giderken müzisyenler ya da en azından gruplar bence burada tamamen o armoniyi ve kulağa temiz gelmeyi bozmak üzerine kurulu bir gitar olduğunu düşünüyorum. En azından bir de albümün daha girişinde bunu vermesiyle birlikte dinleyiciyi daha da bir burada bir şeyler var ve sizin bana dikkat kesilmeniz lazım cüretinde bulunuyor gibi düşünüyorum.
Evet, yani Spark biraz şey gibi bir yerden ya çok öznel olduğu, çok kendisine ait bir ya bütün albüm öyle. Bence Tori Amos'un bütün şarkıları da öyle. Dışarıdan herhangi birinin çok kolaylıkla anlayabileceği ve neden bahsettiğini hemen farkına varabileceği şarkı sözleri olmuyor genellikle. Ama her türlü bir mod yaratmayı başarıyor. O çok ilginç geliyor bana. Ve dahası şey de çok iyi geliyor. Kendisine has bir espri anlayışı var. Şakaları oluyor şarkı sözlerinde. Onlar benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi belki daha öncelerde onu anlayamıyordum. İlk dinleyişte farkına varamıyordum ama sonrasında o şey yapınca bayağı iyi geldi. Bir
İnsan.
de galiba şey gibi bir bütünlüğü de oluyor işte. Mesela Spark'la başlayıp sonrasında Cruel'a geçerken başka bir kadına dönüşmesi, sonra Black Dove'a geçtiğinde başka bir kadına dönüşmesi falan. Bunların her biri herhalde çok etkileyici.
Bir esere birden fazla karakter katabildiğinin belki de göstergesi. Evet, güzel bir noktaya değindin. Ve belki de hani bu daha mizah ya da daha kendine has mizah anlayışından bahsederken ilk başlarda senin de tanışma öykünün başlangıcında olan Neil Gaiman'la olan dostluğunda bence önemli bir yeri var. Çünkü Neil Gaiman da yani o kuru olan hemen hemen hepimizin de bildiği gibi o fantastik şeyleri anlatırken aslında çok da mizah tonu yüksek. En azından daha absürt sulara yer yer kayabilen bir yazar. Misal bu albümdeki Liquid Diamonds, Neil Gaiman'ın Sandman çizgi romanındaki bir öyküden, işte bir kısımdan gelmekte Liquid Diamonds şarkısı da. Orada Amos'la Gaiman'ın yakın arkadaşlığının direkt şarkı sözü yazımında önceki albümlerinde eğer varsa benim bilgi eksiğimdir. Onun için öncelikle senden de ve dinleyicilerimizden de özür dilemekle baya baya Neil Gaiman'ın da şarkı sözlerine eşlik ettiğine hatta bir kısmını yazdığına dair ufak içerikler okudum albüme hazırlanırken. Belki de o mizahi şeyini arkadaşlıkları, dostlukları kendi çizgisine oturtmana da katkı sağlamış olabilir.
Evet, kesinlikle. Zaten galiba ne Neil Gaiman'ın edebiyatını Tori Amos'tan ayrı azade düşünebilmek mümkün. Ne de Tori Amos'un genel dünyasını, müziğini, sesini, işte ne bileyim şarkı sözlerinden de öte varlığına bile çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum Neil Gaiman'ın ve aralarındaki dostluğun. O yüzden böyle beni galiba dediğim gibi en çok şey yapan bir yandan mutlu da eden şeylerden bir tanesi o. Çünkü böyle insanları ayrı ayrı sevmek, ürettiklerini ayrı ayrı sevmek çok iyi bir şey ama bir yandan da birlikte bir evren yarattıklarını hayal edebiliyor olmak da dinleyiciye, okuyucuya ayrı bir şey sunuyor. Böyle sanki bir hiperlink açılıyor bir şarkının içinden ve ben o sırada Neil Gaiman'ın bir kitabından bir cümleyi hatırlıyorum. Bir ses duyduğum duyarken yani bir şarkının içerisindeki bir işte piyano şeyi bölümü bana başka bir kapı açıyor ve ben başka bir kitapta başka bir yere giriyorum. Sonra oradan çıkıyorum. İşte Dave McKean'in bir tane filmindeki bir kareye ulaşıyorum oradan falan gibi böyle çeşitli mediumlarda, evrenlerde süzülüp akmayı sağlayabiliyor böyle bir şeyde. O çok hoş benim için.
Misal az önce bir sözü bir cümle kurmuştun zaten ondan sonra farklı bir dünya açıldı benim için Tori Amos'a dair diye. Buradaki o işlerin bir iki bir ileri seviye senin Tori Amos olan hayranlığını bir ileri seviyeye geçmesinin de belki de ardında yatan durumda bu az önce bahsettiğin kısım doğru anladıysam.
Evet, kesinlikle öyle.
Harika. Bir de ya birazdan mizahi bir kısmı ele aldığımız için biraz orayı kaşımayı tercih ediyorum öncelikle, senin de içinde uygunsa. Yani ben albümün içeriğini biraz araştırırken gördüm ve biraz komik denebilecek bir noktadan ele aldım diye söyleyebilirim. Albümün kapağının üretimi biraz gerçekten fazla cesurca bir hareket. Yani bilmeyenler için de ufak bir bilgisini de vermiş olayım. İngiliz fotoğrafçı Katharina Jepp imzalı kapakta. Toriyamos tam insan bedeninde bir fotokopi makinesine girip onun fotokopisinin çekilmesiyle bu albüm kapağı oluşuyor. Ve bu hani belki 90'larda yapılması görece makul ya da normal bir şey olabilir ama şu an 2020'lerden ya da 2010'lardan bakınca biraz da kulağa garip geliyor, hafif komik gelebiliyor. Onu paylaşmak isterim ve buradan da şunu soracağım. Bu albümün müzikal tarafını, yani Black Dove'u dinledikten sonra bir şans vermek istedim. O yüzden dinledim, onu paylaşsan da albüm kapağı senin için ne kadar etkili? Bu albümde olmasa da başka albümleri keşfederken ne kadar etkili? Bunları da öğrenmek isterim.
Yani Toremos'la ilgili galiba söyleyebileceğim en temeldeki şey şu. Sürekli bir ters köşe yaşıyorum kadınla ilgili. Yani iyi anlamda da kötü anlamda da. Bu kapak tabii ki çok önemli. Diğer tüm albümlerin kapaklar da çok ilginçtir zaten ama senin dediğin gibi ben de ilk başta albümü elime aldığımda kapağına baktığımda şey zannetmiştim, böyle bir su altı görüntüsü. Böyle bir yerlerde. Genel olarak albümde de öyle bir hissiyat var zaten. Böyle bir su altında süzülen bir varlığı var gibi. Böyle Liquid Diamonds'da da çok benzer bir mod var çünkü. Herhalde böyle karanlıklarda işte o balıkların arasından çıkacak ve orada böyle yüzüyor ve süzülüyorken böyle bir fotoğrafı çekilmiş. Böyle cama yaslanmış ve orada fotoğrafı çekilmiş falan gibi düşünmüştüm. Çok romantik ve şey bir hissiyat kaplamıştı içimi. Sonrasında dediğin gibi böyle bir fotokopi makinesinin üstüne çıkıp kendisinin fotokopisini çektirmiş aslında renkli falan gibi bir şey olunca dediğin gibi hem bir yandan komik hem de bir yandan da tamamen Toriyamos şeyi bu gibi onu çok iyi tanımlayan da bir şey böyle tam böyle genç bir kızken böyle her şey çok romantik yaklaşıyorken her şeysine aslında böyle bir şeydir herhalde bu diye böyle tahayyül etmeye çalışırken bir anda yok hiç öyle değil. İşte ben gittim fotokopi makinesinin üzerine çıktım ve orada işte fotoğrafımı çektirdim. Ve o sonrasında böyle tatlı ve hülyalı bir görüntü ortaya çıktı diyen bir kadın. Onu çok iyi tanımlayan, genel olarak varlığını çok iyi tanımlayan bir aksiyon aslında bu yaptığı şey. Çok severim kapağını. Kapağın içindeki şeyleri de çok severim. İşte bir tane harita vardır mesela. Kendi çizdiği bir harita var albüm kapağının içinde. O çok hoşuma giden bir şey. Böyle belli bir evren sunduğunu ve şarkılar üzerinden de değil de sadece zaten şarkıların hep kızlarım diyen biri. Böyle yani her birinin bir karakteri var. O evrenin kendisinin bir karakteri var ve işte oraya girince biz aslında bir şeye giriyoruz. Kocaman bir evrene giriyoruz ve orada işte şarkıların kendilerine has varlıkları ve işte onlar konuşuyorlar aslında bizimle falan gibi bir şey sunuyor. O yüzden o albüm kapağı meselesi de şey yani ters köşe bir yandan ama bir yandan da hem güzel olan bir şeyin mizahla ve komik olanla da beraber olabileceğine dair de bir şey gösterge aslında. Bir de şey diyecektim mizahla ilgili de ben galiba Toriyamos'un çok çok öncesinde hep mizahla ilgilenirdim. Çocukluğumdan beri. Biraz bende şeyi kırdı. Tabii ki o yaşlarda ben çok böyle geç tanıştım Toriyamos'a 20 yaşında falandım herhalde. 19-20 yaşındaydım belki. Ve o dönemde benim için mizah çok daha eril, çok daha böyle hani erkek erkek bir şey ve sadece sanki erkekler yapıyor bunu falan gibi bir şeydi. Çok öncesinde işte Türkiye'de Gülse Birsel vardır. Bizde böyle o şeyi kıran ne denir? İşte mizahın üreticisinin erkek olması gerekmediğini gösteren örneklerden bir tanesi. Ama ben galiba Toriyamos'tan sonra aslında şaka denen şeyin o kadar da eril olması gerek de değil gibi bir şeye Toriyamos'la beraber geldim. O yüzden ayrıca da kendisine müteşekkirim.
Çok da güzel noktalara değindin. Teşekkür ederim. Bu özellikle son cümleler için. Buradan hani Sen de eğer istersen belki şarkılardan, hani hepsini olmasa da belki bazılarına, hani özellikle geçelim dediğin varsa onlara doğru bir geçiş yapabiliriz ya da nasıl ilerlemek istersin burada sana sormuş olayım.
Şarkıların hepsi çok güzel. Öncelikle daha önce bu albümü dinlememiş olan varsa mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. Hepsi mükemmeller bence ayrı ayrı ve hepsinin gerçekten Tori Amos'un da yaklaşımı gibi ayrı bir karakter olduğunu, hepsinin farklı bir kadın tarafından neredeyse seslendirildiğini, farklı bir kadının sesi olduğunu söyleyebilirim. Bir tek benim bu albümde hiç baştan sona dinlemediğim, şarkı çalmaya başladığı anda direkt geçtiğim ve sonuna kadar şimdiye kadar galiba hiç dinlemedim gerçekten. Yani
Gerçekten merak
kazaran
ettim.
dinlemediğim bir tane şarkı var. O da Hotel. Yani aslında albüme ismini veren şarkılardan bir tanesi. 10. şarkı. Ve öncesindeki Northern Lab'le Playboy Mami'yi aşırı severim. Yani böyle üst üste milyonlarca kez dinlemiş olduğum iki şarkı. Tam o ikisinin arasındaki Hotel muhtemelen o da çok mükemmel bir şarkı. Yani böyle birkaç kere son ilk bir dakikasını falan dinledim kazara galiba. Ve çok iyi bir şarkı. Yani başka birisi dinlese çok sever falan ama ben asla ve asla dinleyemiyorum şarkıyı. Neden bilmiyorum. Sanıyorum böyle bir tane daha şarkı şeyde var. Radiohead'in grup üyelerinden bir tanesi de OK Computer'daki bir şarkıyı asla dinleyemediğini söylüyordu. Böyle gerçekten şey yapamıyorum. Giremiyorum şarkıya yani olmuyor. Bir şey tetikliyor bende. Hemen kapatmak zorunda kalıyorum. Onun dışındaki bütün şarkılar mükemmel benim için. Ve şey dönem dönem hep değişir mesela. Dönem dönem bazen Jackie Strait'i 50 kere dinlediğim olmuştur üst üste. Ya da ne bileyim işte She's Your Cocaine'i işte dans etme hayali kurarken işte eğer bir yerde çok sıkılıyorsam onu açıp kafamın içinde dans ettiğim milyonlarca kez yaşamışımdır. Pandora's Aquarium dünyanın en gene ters köşe caz şarkılarından bir tanesi bence. Mükemmel ötesi bir şarkı. Neyse böyle sonsuza dek hepsini övebilirim teker teker ama her birinin farklı hikayesi var gibi. Ama hepsi sonuç olarak galiba Tori Amos'un bütün diskografisi gibi. Kadınların meselelerini anlatıyor. Kadınların genel olarak hayatla, dinle, baskıyla işte toplumdaki bir sürü saçma sapan ataerkil saçmalıklarla bir şekilde kendi mizahları ve kendi trajedileriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor. Galiba bir yandan bana da o iyi geliyor. Yani mesela Playboy Mommy işte düşük meselesi üzerine kendisinin birebir hikayesi Playboy Mommy. Kendisine Playboy Mommy diyor ve işte kızına yazıyor. Düşük yaptığı dönemde ölen bebeğine hitaben yazdığı bir şarkı. Ve İşte bayağı şey diye konuşuyor. Yani işte sen giderken işte oradaki arkadaşlarıma söyle sana yardımcı olacaklar falan gibi çok duygusal, çok çok böyle hani insanın tüylerini diken diken eden şeyler söylüyor. Kendi yaşadığı sorunla da ilgili yani sonuç olarak bir de sağlıkla, bedenle ilgili de bir sorun. İnsanı çok tedirgin hissettirecek, kötü hissettirecek bir şey yaşamanın üzerine, o deneyimin üzerine yazdığı bir şarkı. Ama bir yandan da çok tuhaf, özgürleştirici bir mizahı da var şarkının. Ya da hemen işte öncesinde dediğim gibi Hotel gibi bir şarkı var. Çok güçlü böyle, çok baskın, dominant bir şarkı. Playboy Mami'nin hemen sonrasında Pandora's Aquarium gibi bir şarkıya geçiyor falan. Yani biraz sinematik de düşündüğümüz zaman aslında her bir şarkı birbirini şey gibi takip ediyor neredeyse. Hayat ve ölüm arasında böyle gidip gelmeler hep olur. İşte ama bunlar bir şekilde bizi hem ölüme götüren, işte tüketen, yok eden, bizi üzen, kahreden şeyler olmakla birlikte ama bir anda hayat da böyle şeylerden çıkıyor zaten. İşte şakalar da böyle şeylerden çıkıyor. Kahkaha da böyle bir şeyden çıkıyor. Gülmekle ağlamak arasında aslında o kadar da net bir şey yok gibi bir şey uyandırıyor bende hep. Böyle söyleyebilirim herhalde. Yani teker teker şarkıları anlatmaktan ziyade bana çok sinematik geldiğini de söyleyebilirim.
Ben de buradan bir iki tanesinin hani ufak yani içlerinden biri zaten benim albümdeki en sevdiğim iki şarkıdan biri. Senin de düzen az önce defalarca adından bahsettim. Pandora's Aquarium. Onun şarkının varlığı kadar şarkının tamamlanması üzerinden 5-10 sene geçtikten sonra Tori Amos'un üzerine kendi söylediği bir kendi yaptığı bir açıklama var. O beni biraz daha etkilemişti. Hani bu bence daha da şarkıyı evrensel bir hale getiriyor. Hani izin onu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. O kadar çok ağlarsınız ki bir noktadan sonra ağlayamayacak hale gelirsiniz. Bu sizi sessiz ve içine dönen biri haline getirir. Bu şarkı böyle geldi bana. Böyle bir dönemimde yakaladı. Sonrasında içine daldım. Çünkü ilacım olduğunu biliyordum. Sonrasında bu şarkıyı başarıyla tamamlayıp iyileşmek için şans buldum diyor. Ve hayata karşı biraz daha Tori Amos'u kendi mizahi ve daha pozitif tanımlayabileceğimiz noktasından yaklaşıyor. Bir şarkının daha ufak hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu da albüm belki biraz arada kalan şarkılarından biri. Senin dans etmek için ya da bir yerde tek başına sıkılırken kafamda bunu dinlerim, kafamda bunu çalarım dediğin She's Your Cocaine şarkısı. Bu şarkının She's Your Cocaine'deki kokaini Hole grubundan Courtney Love. Tanımlaması oradaki he de Nine Inch Nails'tan Trent Reznor'muş. Trent Reznor'la Tori Amos arasında bir dostluk ilişkisi olduğu söylenir. Ama bu sevgililik ve bir ilişkinin duygusal boyutları hala tam bilinmiyor. Ama Trent Reznor yıllar sonra bir açıklama yapmıştı. Tori ile Courtney ile yani şöyle diyor. Courtney'nin üzerine bir soru geldiğinde Tori ile artık o kadar yakın değiliz. Courtney ile aramda geçenlerde bunun sebebi farkındayım. Ancak hala Tori'ye karşı aynı hislere sahibim. Umarım o da bana karşı daha iyi hissediyordur diyor ve She's Your Cocaine şarkısının ilk stüdyoya girildiğindeki demo versiyonu The Ballad of Trentney and Courtney'miş. Böyle bir bilgiye ulaştım ve bir YouTube'da bir belgesel vardı bu albüm üretimiyle ilgili 8-10 dakikalık. Oradaki dashboard'da dikkatli bakıldığında gerçekten bu şarkının isminin The Ballad of Trent and Courtney olduğu da görünebiliyor. Bu da böyle bir ufak bilgidir. Onu da arada paylaşmak isterim. Senin de hani bahsettiğin gibi albüm bir hem sinematik bir evren, yani bir sinema filmi izliyor havası var. Ben bunu bir de bazen ben bunu gerçekten korusu hep kitap gibi yani bir roman gibi olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Başından sonuna bir roman gibi değil, farklı öykülerin içinde olduğu bir toplama öykü albüm, öykü kitabına benzettim. From the Choir Girl Oteli. Ama içinde bazen hani bazı öyküler yani tamam bu o kadar olmadı geçeyim derken bu albümde böyle o kitaptaki öykü gibi geçesi gelmiyor insanın en azından benim açımdan. Öyle de bir noktası var. Etkileyici bir iş ortaya konduğunu, her şarkı üzerine gerçekten kafa ve emek yorulduğu belli. Hatta belki daha fazlası çok içsel bir yerden de yaklaşıldı. Birkaç sefer dinleyip en azından şarkı sözlerini okuduğumuzda karşımıza çıkıyor sanki. Bu da böyle bir bilgiydi ki bu aslında dinleyicide de karşılık buluyor. Çünkü o döneme kadar ki Tori Amos'un en çok satan albümüne dönüşüyor. Daha çıktığı haftadan 153 bin satış gibi bir hakikaten dikkat çekici bir başarıya ulaşıyor. Burada benim sana bir sorum olacak hani izninle. O da şu, önceki 3 albümüne göre bu albümde çoğu Tori Amos dinleyicisi bir değişim olduğu, bir farklılık olduğundan bahsediyor müziğinde. Ki burada elektronik ögeler Tori Amos'un ilk 3 albümüne göre gerçekten dikkat çekici seviyelere yükseliyor. Sen bu noktada nasıl bir yerden yaklaşıyorsun ya da bunlar senin için çok da önemli mi?
Ben önce şeyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum kısaca. Az önce verdiğin bilgi Trent Reznor ve Courtney Love üzerinden bir şeyler söylemiştin. Ben de Trent Reznor'la başka bir şeyleri var, düetleri var. Past the Mission diye çok da güzel bir şarkı. Onu da buradan önereyim. Geçen birkaç yıl önce Kurt Cobain'le ilgili bir belgesel izliyordum ve bir şey okumuştum. Ve orada Kurt Cobain'in ilk eroin tedarik ettiği kişinin Trent Reznor olduğunu öğrenmiştim. Şimdi böyle bütün parçalar böyle biraz da birleşiyor gibi işte Tori Amos'un Smells Like Teen Spirit şeyiyle, cover'ıyla Courtney Love'la olan ilişkileri ve işte transferizm ve Kurt Cobain'in içeri girmesi falan, böyle tekrar onlar bir arada buluştular falan gibi kafamda canlandı. Ve Kurt Cobain şey diyor, işte Trent diye aptal bir tane çocuk var ama işte çok iyi şey getiriyor, uyuşturucu getiriyor falan gibi bir şey söylüyor. Hiç sevmiyor Trent Reznor'ı. Biraz sanırım manidar
Evet.
sonrasında Courtney Love'la olan ilişkilerini düşününce.
Hakikaten.
Şeye geçeyim, senin soruna. Ben dediğim gibi ilk başta ilk dinlediğim albümü From the Choir Girl Hotel olduğu için benim için kronolojik olarak ilk albümü Toriyama'sın buymuş gibi geliyor, ama senin de söylediğin gibi aslında bayağı farklı diğer şeylerinden. Şimdi bir açayım bakayım önceki, yani sonrasında bence bu track'te devam ediyor, ama ilk albüm Little Earthquakes tamamıyla bir piano girl dediğimiz şey. Sadece bir piyanosu var, Kate Bush gibi. Piyanosu var, kendi sesi var ve çok direkt bir mod yaratan, baştan aşağı tüm şarkıların aynı şeyde ilerlediği, sound'da ilerlediği bir albüm. Çok temiz, dünyanın gene en güzel albümlerinden bir tanesi bence. Kapağı da çok güzeldir gene kendisinin. Sonrasında Under the Pink geliyor ki en az o kadar sade, böyle çok daha minimal demeyeyim ama hiç kesinlikle minimal değil, çok sofistike olmakla birlikte son derece sakin ilerleyen, piyanosuyla beraber oturup bir takım hikayeler anlatan gene çok tatlı bir kız duyuyoruz. Sonrasında Boys for Pele geliyor ve orada aslında bence kırılma yaşanıyor. From the Choir Girl Hotel'in temeli birazcık Boys for Pele bence. O yüzden bana çok tuhaf gelmemişti. Yani şeyi böyle kronolojik olarak dinlediğimde, Toriyama'sın tarihi diskografisini dinlediğimde, bana hani sonrasında aslında From the Choir Girl Hotel gibi bir albüm gelir şeyi vermişti hep, ama evet, kendi dinleyicileri tamamen onu böyle şey gibi gördükleri için, piyano çalan genç bir kadın olarak sınırlandırdıkları için galiba onlara sound olarak biraz farklı gelmiş olabilir. Ama bir yandan da bu bahsettiğimiz kadın sadece bir piyano ile ve kendi çıplak sesiyle insanları darma duman eden şarkılar yapan bir kadın bir yandan da. Yani öyle tek spesifik bir enstrümana şey yapacak kendisini tamamıyla, yani burada piyano deyince şey gibi düşünemiyoruz. Toriyama dediğimiz insan, piyanoyu da geçtim, sadece Böse kullanan bir kadın yani. Hani onun dışında başka bir piyano kullanmıyor falan. Yani çok çok seviyor piyanoyu. Hani tek bir enstrüman deyince böyle sanki hakaret gibi oluyor, ama ya gerçekten de piyanonun ve kendi sesinin dışına çok rahatlıkla taşıyacak bir dünyası var. O yüzden de From the Choir Girl Hotel hiç bana şey gibi gelmiyor. Böyle çok ayrıksı. Sonrasında zaten Venus and Back, Strange Little Girls gibi böyle başka bir yerlere giden, Strange Little Girls biraz cover albümü, o şey değil, ama işte ne bileyim, Beekeeper ya da Scarlet's Walk bambaşka bir albüm bence. Farklı bir deneyim sunan başka bir şey. O yüzden de bana böyle şey gelmedi. Başka şeyler deniyor ama zaten hani Toriyama böyle bir insan,
Doğru.
dedirten bir yerde çok şey geliyor, doğal geliyor.
Harika. Teşekkür ederim. Şöyle benim programa dair aslında elimdeki notlarda son kez bir bakayım. Hemen hemen tamamladım. Konuştuklarımız ya da bahsettiklerimiz haricinde belki o an unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Varsa seve seve dinlemek isterim.
Son olarak şeyi söyleyebilirim. Yani Toriyama tek başına sadece bir şarkıcı değil. Senle de program öncesinde biraz bahsetmiştik. Rain isminli bir aktivist bir şeyi var aslında, hareketi var. Birçok kadının işte tacize, tecavüze uğrayan, saldırıya uğrayan, istismara uğrayan bir sürü kadının başvurduğu ve gerçekten iyi destek bulabildiği Amerika'da Rain adında bir kuruluşu var. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum tam ismini, ama
Foundation aslında. Hani
Foundation,
vakıf diyeceğim de vakıf da değil tam ama evet anladım.
dernek denir bir şey herhalde, öyle bir şey, tam
Gibi.
bilemiyorum ismini. Ve böyle bir aktivist bir tavrı var. Yani zaten hani şey gibi, feminizmin şey sesi gibi bir şey neredeyse Toriyama'sın kendi varlığı. Bütün şarkıları kadınlık deneyimi üzerine. Ama bununla birlikte galiba ya bir yandan da beni çok şaşırtan bazı şeyler de oluyor, işte vergi üzerine söylediği başka şeyler, işte ne bileyim Amerikan kültürüyle ilgili ya da işte ulusuyla ilgili söyledikleri şeyler ve bazen benim kafamı da karıştıran ve böyle ters köşe olduğum şeyler olabiliyor. Ama şey yani her türlü çok devrimci bir kadın olduğunu düşünüyorum. Böyle herhalde daha da fazla ekleyebileceğim bir şey yok. Yani herkes zaten biliyordur hani ne kadar rock and roll bir hayat olduğunu ve işte zaten bütün metalcilerin ve o şey jenerasyonunun, heavy rock jenerasyonunun tanrıçası gibi bir şey kendisi. Böyle.
Ben bir de son olarak bu aktivist kimliğine dair şöyle bir aklımda canlanan görüntüyü paylaşmak istiyorum. Sonic Youth'tan Kim Gordon'la çok yakın bir çizgide görüyorum aslında ikisini. Kim Gordon belki biraz daha siyasi görüşü ve siyasal taraftaki aktivist tavırlarıyla daha net bir şekilde ayrılıyor Toriyama'ya göre karakteri. O farklı bir noktası. Ama hem bir kadın olarak hatta erkek egemen bir piyasada kadın olarak çok güçlü duruşları, ona hükmetmeleri ve müziğin kendi içinde bulundukları türlere hükmedip insanları arkalarından koşturmaları, nitekim bunu Alanis Morissette'i de örnek verebilirim. Bence çok değerli, yaptıkları müzik kadar değerli belki de. Bir de bunu sadece sahnede değil, sahnenin devamına da taşımaları, onların müzisyenliği, sanatçı kimliğinin haricinde insan olarak kimliğinde de alkışlanın, hatta alkışlanması belki doğru bir tanım değil, çok böyle gereksiz beylik bir laf oldu ama saygı duyulası belki de. O yüzden de Tori Amos, Kim Gordon, Alanis Morissette gibi müzisyenlerin varlığını yaptığı işleri dinleyebilmek ayrıca keyif. Sana da çok teşekkür ederim. Hani hem programa gelmeyi kabul ettiğin, hem Tori Amos'u konuşma şansı oldu, hem farklı bakış açılarında konuşabildik seninle. İyi ki geldin, çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Sizlere de Korus'u dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Korus yeni bölümlerde yeni konuklar ve albümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.